Üzüntü ile başa çıkma. Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, burkuntu, üzünç, dert, eza, mayusiyet, teessür. Türk Dil Kurumu. Üzüntü duygusu, Parrot'un duygular sınıflandırmasında genişçe bir yere sahip. Birincil duygu olan üzüntünün ikincil duyguları, çile, acı, dert, üzüntü, hüzün, hayal kırıklığı, utanma, ihmal, ilgisizlik, sempati, acıma olarak 6 ayrı duyguya ayrılmış. Üzüntü ile ilgili Tiffany Watt Smith güzel bir araştırma yapmış. En eski biçimlerinden beri eski İngilizce'de sad, yatışmış ve Latince kökeninde ise satis, doygunluk, insanın sınırlarına ulaşmış olmasıyla bağdaştırılıyor. Mutluluk bugün nasıl popülerse üzüntü de Rönesans'ta çok popüler bir duyguydu. Dönemin doktorlarının ve filozoflarının en çok ilgisini çeken de üzüntü ve ağırlık arasındaki ilişkiydi. Protestan ilahiyatçılar üzgünlüğünün insanı gerçek anlamıyla ağırlaştırdığı için alçak gönüllü yaptığını iddia ettiler. İngilizce'deki humble'ın kökü Latince toprak anlamındaki humus'tan geliyor. İnsan kendi ruhani yenilgilerinin ve Tanrı'nın gözünde değersiz olduğunu farkına vardığı zaman hissedilen faydalı bir yas tutma hali olarak tanrısal üzüntü adında özel bir üzüntü kategorisi belirlediler. Kasvete aşina olmak da yaygın olarak bir duygusal antrenman olarak görülüyordu. Bir metanet dersi. Üzüntüyü ilaçla giderilmesi gereken bir sorun olarak görmek bizi ileride üzüntüyle baş etmek konusunda yetersiz kılabilir. Psikoterapist Suzy Orbach'a göre gereğinden fazla ilaç yazmanın yıpratıcı bir etkisi var. Acının taşınamayacağı, atlatılamayacağı ve katlanılamayacağı mesajı veriyor ve üzüntüyü hayatın bizi geliştiren yanlarından biri olarak görme becerimizi bizden alıyor. Bizi insan yapan, olumsuz koşullara verdiğimiz tepkiler ve bu hisleri atlatarak büyümek de olgunlaşmanın ta kendisi diye yazıyor. Burada kritik olan üzüntü, depresyon tanısının gölgesinde kaldığında hayattaki başarımızın önüne geçeceğinden ya da hala akıl hastalıklarını çevreleyen damgayla lekeleneceğimizden korkarak üzgün hissettiğimizi kabul etmek konusunda daha da isteksiz oluyoruz. Ve üzüntünün bu şekilde bastırılması onu daha da kötüye götürebiliyor. Doygunluk ve kabullenme hisleriyle, sükutuyla ve hatta duyumsamazlıkla birlikte üzüntü depresyondan farklı olarak hayatlarımızın önemli bir parçası. Kayıp ve hayal kırıklığından sonra kendimizi toparlayıp yeni halimize uyum sağlarken geçtiğimiz süreç. Dinlenirken bizi koruyor ve bize güç veriyor. En azından 16. yüzyılda çok iyi bilindiği gibi üzüntüyü yabancı ve garip bir yaratık olarak görürsek karşısında çok daha dirençsiz oluruz ve daha ciddi türevleri karşısında çok daha kırılgan kalırız. Üzüntünün yas duygusuyla kardeş olduğunu söyleyebiliriz tabii. Fakat daha önceki korku yazımda bahsettiğim yasın değişik duygularla olan bağlantısını buradan bulabilirsiniz. Fakat yas konusu başlı başına ele alınması gereken ayrıca bir konu bana göre. Üzüntünün ikincil duygularından olan ilkine bakalım isterseniz. Çile, acı, dert, üzüntü, hüzün. Bu kelimelerle aslında daha çok dergahlarda karşılaşıyoruz bana göre. İnanışlarda çekilen çilenin, derdin sonunda erilen huzurdan bahsedilir. Huzura kavuşmanın yegane temeli derdi çekmektir. Bunun dışında ölmüş yakınlarımızın ardından dünyanın derdinden, çilesinden kurtuldu. Denir ki bu da biraz önce bahsettiğim dergah inançları ile eşdeğerdir. Dert çekmek kaçınılmaz ve yapılması şart gibi konuşulur. Fakat günümüzde bunların yanında yaşamda pozitif bakış açısını edinmenin yararlı olacağını söyleyen psikolojik akımlar var. Hayatta nereden bakarsan onu yaşarsın mantığı ile eğer çile çekmek diyorsan her şeyin içindeki çileyi görürsün ama huzurla, mutlulukla tanımlarsan bu kavramları görürsün. Dert görmeyi alışkanlık haline getiren insanlar genelde huzurlu mutlu olduklarında içten içe huzursuzluk yaşayabilir. Bir sebebi de o derdi çekmeden sonsuz mutluluğa ulaşamazsın düşüncesi olabilir. İkincil duyguların ikincisi üzüntü, hüzün. Üzüntü duygusundan girişte bahsetmiştim zaten. Farklı sebeplerle kişi üzüntü duygusuna sahip olabilir. Her biri bireysel olarak ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Fakat hüzün daha tanımlamaya açık bir duygu olabilir. Arapça kökenli olan hüzün duygusu TDK gönül üzgünlüğü, melankoli olarak tanımlamış. Arapçada üzüntü anlamına gelen hüzün kelimesinden türese de hüzün bizde TDK'nin de dediği gibi daha çok melankolik anlam içeriyor. Hüzünlenmek zaman zaman kısa süreli olabilirken daha uzun süreli, insanın içine kapanmasına, belki de ümidi kesmesine kadar varabiliyor. Başka bir üzüntüyle bağlantılı duygu olan hayal kırıklığına bakacak olursak. Hayal kırıklığı, İngilizcesi disappointment, vaat edilen plandan, buluşmadan, buluşmanın İngilizcesi appointment, mahrum kalmak. Hiçbir şeysiz bırakılmak demek. Kendimiz için iyi düzenlenmiş bir ev gibi ayarladığımız inançlar ve planlar alt üst olduğunda hissettiğimiz şeydir bu. Beklenen terfi ya da ümit edilen yeni bir konum. Hayal kırıklığı dayanılması zor bir kayıpla ya da yenilgi hissiyle gelebilir ama beraberinde hayal kırıklığını biraz huzursuz ve gergin kılan başka hisler de var. Hayal kırıklığı sadece üzüntü izleri bırakmıyor. Kafa karışıklığı hissettiriyor ve hayatın baştan şekillendirilmesini gerektirecek yorucu bir ihtimal ortaya çıkarıyor. Duygular sözü Tiffany Watt-Smith'ten alıntı. Aslında bir nevi hayata, konuya ya da olaya bakış açımızı yeniden başlatma tuşunu kullanmamız gerektiği uyarısı denilebilir. Hayal kırıklığı yaşıyorsak demek ki yeniden düzenleme gerekecek demektir. Ama kabul etmeliyim ki hayal kırıklığı duygusu da bir müddet eylemsizlik yaratabiliyor. Daha da kötüsü pes etmeye de sebep olabiliyor. Bırakmak gerekliyse bırakılabilir tabii ama hayal kırıklığı korkusu sebebiyle bırakmak haksızlık olabilir. Bir diğer ikincil duygu olan utanmadan bahsedersek eğer. Utanmayla ilgili Tiffany Watt-Smith şunları söylemiş. Vicdanın sesini duymakla nitelenen suçluluk genelde içsel bir deyim olarak düşünülürken utanç daha çok toplum tarafından kınanma ve görülme korkusuyla ilişkilendiriliyor. Hem kendimizin hem de başkalarının gözünün önünden kaybolmak istediğimizde utanç hissettiğimizi biliyoruz. Dini sözlere bakacak olursak utanç biraz daha ahlakla ilişkilendirilmiş. Utanma insana ahlaki kurallara uyma hissi veriyor gibi anlatılmış. Yüksek erdeme sahip kişilerin utanma duygusu olur, kalpleri açıktır gibi sözler bunlar. Utanmak kadar utanç verici bir şey yoktur demiş Saint Augustinus. Haklı olabilir. Üzüntüyle ilgili diğer ikincil duygu olan ihmal, ilgisizlik konusunda söyleyebileceğim tek şey, umarım kimse psikolojisi zedelenecek kadar ihmale uğramaz. Fakat bununla beraber ihmal ediyorsanız ihmal edilme ihtimaliniz de var. Her birimiz bu yoğun hayat meşgalesinde sevdiklerimize sadece onları ayırabildiğimiz özel zamanlar yaratabilmemizin elzem olduğunu düşünüyorum. Bu sadece sevdiklerimize verdiğimiz değerden değil, bizim de kendi mutluluğumuz için de sevdiklerimizle kaliteli vakit geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve Parrott'un duygular sınıflandırmasındaki üzüntü duygusunun son ikincil duygusu olan sempati, acıma duygusundan biraz bahsetmek isterim. Merhamet, bir başkasının acısına dahil olma isteğini içerse de acıma daha ziyade bir izleyici aktivitesidir. Yunanlar için acıma bir güç asimetrisi ima ediyordu. Acıyanlar aynı zamanda salıverme, bağışta bulunma, affetme kapasitesini ellerinde tutuyorlardı. Yunanca acıma anlamına gelen eleos, İngilizce'deki alms, sadaka sözcüğünün kökenidir. Filozof Aristoteles acımanın nispeten zevkli bir his olduğunu düşünüyordu. Acımayla dökülen gözyaşları keyifle temizlenme ve arınma hisleri veriyordu. Rahatlama gibi. Ortaçağ Hristiyan Avrupa'sında acıma, ibadet duygularının önemli bir parçası haline geldi. Hatta acıma, pity ve dindarlık, pity, o zamanlarda aynı sözcüktü. Pity, pity, piety gibi. Tiffany Watt-Smith'in Duygular Sözlüğü kitabından alıntı. Ayrıca kendini acımadan da bahseder Smith. Filozof Max Scheler kendini acımanın yaratıcı bir yetenek gösterisi gerektirdiğini yazıyor. Fantastik bir ikilenme halinde kendimizin dışında durmak zorundayız. Kendini acıyan insan ya da android kendine sanki bir başkasıymış gibi bakıyor, diyor Scheler ve bu çaresiz varlığa bakıp onların acınası durumunun haksızlığına bir gözyaşı döküyor. Kendimizi bu şekilde ikiye ayırmamıza vesile olması bakımından kendine acıma aslında nispeten faydalı bir duygu gibi görünüyor. İşler bizim için yolunda gitmeyince bir yarımız diğer yarımıza karşı üstünlük taslayabiliyor ve başkasına acımanın getirdiği rahatlamayı hissedebiliyor. Acımanın merkezindeki aşağılama burada iyice ortaya çıkıyor. Sadece kendimizden nefret etmekle kalmıyoruz. İşlerin düzelebileceği konusunda ümidimizi kaybediyor, başkasına da katlanamıyoruz. Bıkkın aileler ve arkadaşlar, sevdiklerini uzun süre boyunca kendini acımaya gömülmekten çıkarmak için türlü türlü teknikler denemişler. Genellikle bunlar bak ne kadar da şanslısın aslında benzeri temalar ve açıkçası bunlar insanlara daha da kötü hissettiriyor. İşe yarayabilecek bir teknik, diğer kamlık konusundaki son çalışmalar tarafından öneriliyor. İçinizdeki sevgili paranoid androidi yabancılara ya da uzaylılara küçük ve rastgele iyilikler yapmaya teşvik edin. Şefkat kaslarını yeniden keşfedip kendilerine de iyi niyet göstermeye başlayabilirler, diyor Duygular Sözlüğü'nde Tiffany Watt Smith. Sempati kelimesini sıcakkanlı olarak tanımlamış Türk Dil Kurumu. Pozitif diyebileceğimiz bir duygu olarak karşımıza çıkıyor bu manada aslında ama üzüntünün ikincil duygusu olan sempati, sanırım burada sempati duyma, acıdığın birini kalpten hissetme anlamında kullanılmış. Hayatımızda üzüntülerimiz az, keyiflerimiz bol olduğu günler diliyorum hepimize. İlknur Yıldız.